Ayrım 18, sayfa 241, Memleket Düşünceleri. Kadınların cinsel bölgesindeki sünnet uygulamasını eleştirdiğim için bazıları öz kültürüme saygı göstermediğimi düşündüler. O kadar yanılıyorlardı ki, oysa ben Allah'ın her günü Afrikalı olduğuma şükrediyordum, hem de her gün. Somalili olmakla ve ülkemle hep gurur duydum. Bir Afrikalı gibi düşününce öteki kültürlerin hiçbirini gurur duymaya değer bulamıyorum. Bunu küstahlık olarak nitelendirdiğinizi biliyorum. Sünnet konusu hariç, yetiştirilme tarzım konusunda hiç kimseyle tartışmaya gerek görmem. New York'ta yaşadığım süre boyunca insanlar her ne kadar aile değerlerinin öneminden bahsetse de ben bu değerlerin çok azına tanık oldum. Ailelerin bizde olduğu gibi gülmek, şarkı söylemek, eğlenmek için bir araya geldiklerini görmedim. Burada insanlar birlik duygusundan yoksun bir halde birbirlerinden kopuklar. Afrika'da büyümenin bir başka yararı da saf doğanın ve hayatın bir parçası olmamızdı. Hayatı biliyordum, ondan kaçmıyor, saklanmıyordum. Ve benim yaşadığım gerçek hayattı. Televizyonlarda izlediğim, başkalarının yaşamlarının gösterildiği yapay hayatlar değil. En başından beri hayatta kalma içgüdüsüne sahiptim. Mutluluğu ve acıyı birlikte öğrendim. Mutluluğun sahip olduklarınla ilintili olmadığını öğrendim. Çünkü hiçbir şeyim olmadığı zamanlarda da ben çok mutluydum. Ailemle birlikte olduğum zamanlar hayatımın en değerli anlarıydı. Yemekten sonra ateşin etrafında oturup ufacık şeylere bile güldüğümüz zamanlar ve yağmurlar başlayıp doğa yeniden canlandığında yaptığımız kutlamalar. Somali'de küçük bir çocukken hayattaki ufak şeylerle bile mutlu olmayı öğrendik. Yağmuru kutlardık çünkü yağmur su demekti. New York'ta suya kim aldırıyor ki? Mutfakta bir şeylerle uğraşıp etrafta dolanırken açın musluğu aksın. İhtiyacınız olduğu her an nasılsa elinizin altında o. Bum! Sifonu çekersiniz ve su akar. Sahip olmadığınız şeyleri elde edince mutlu olursunuz. Bizim hiçbir şeyimiz yoktu. O nedenle her şeyle mutlu oluyorduk. Benim ailem yeterli yiyecek bulabilmek için her gün uğraşır didinirdi. Bir torba pirinç alabilmek bizim için büyük bir olaydı. Üçüncü dünya ülkelerinden gelen biri için bu ülkedeki yiyeceklerin çokluğu ve çeşitliliği öyle şaşırtıcı ki. Ve yine de birçok Amerikalının tüm bu yiyecekleri yememe kararı alması ne üzücü. Dünyanın bir tarafında insanları doyurmak için canımızı dişimize takıyoruz, öteki tarafında ise insanlar kilo vermek için para döküyorlar. Televizyondaki zayıflama programlarını içeren reklamları gördüğümde, zayıflamak istiyorsanız Afrika'ya gidin diye çığlık çığlığa bağırıyorum. Buna ne dersiniz? Hiç bunu düşündünüz mü? İnsanlara yardım ederek zayıflamaya ne dersiniz? Kendinizi en azından iyi ve çok farklı hissedersiniz. İki önemli şeyin aynı zamanda üstesinden gelmiş olursunuz. Geri döndüğünüzde birçok şeyi öğrenmiş olacaksınız, garanti veririm. Zihniniz de evden ayrılırken olduğundan daha berrak olacak. Bugün en basit şeyleri bile önemsiyorum. Her gün güzel evi olan insanlarla tanışıyorum. Hatta bu insanların birden çok evleri, araçları, yatları, mücevherleri var. Ama onlar sanki bir yenisi kendilerini sonsuz mutluluğa ve huzura götürecekmişçesine daha fazlasını istiyorlar. Hiçbir zaman mutlu olmak için bir elmas yüzeye ihtiyaç duymadım. İnsanlar, tabii almak istediğin her şeye sahip olacak paran olunca böyle konuşmak kolay diyorlar. Aslında istediğim hiçbir şey olmadığını anlayamıyorlar. Hayatta her şeyden önemli olan tek şey sağlıktır. Ne yazık ki insanlar, işte yeni bir fatura, bir yenisi daha, her yerde faturalar uçuşuyor, aman tanrım ben bunları nasıl ödeyeceğim gibi incir çekirdeğini doldurmayacak şeyler için kendilerini yıpratarak sağlıklarını tehlikeye sokuyorlar. Amerika dünyanın en zengin ülkesi olduğu halde nedense herkes hala duygusal açıdan güçsüz. Herkes parasız olduğu kadar zamansız da. Kimsenin hiç zamanı yok. Bu her zaman böyle. Yolumdan çekilsene kardeşim, acelem var. Caddeler oraya buraya koşuşturan ve her şeyi bilen Tanrı'nın peşine düşmüş insanlarla dolu. Yavaş ve hızlı hayatların her ikisini de yaşama fırsatım olduğu için memnunum. Afrika'da doğmamış olsaydım yavaş hayatı öğrenebilme fırsatım olur muydu bilmiyorum. Somali'de geçen çocukluğum kişiliğimi oluşturdu ve birçok insanı ne oldum delisi yapan başarı ve şöhret gibi önemsiz mevkilerden etkilenmememi sağladı. Sık sık ünlü olmak nasıl bir duygu sorusuyla karşılaşıyorum ve yalnızca gülüyorum. Ünlü olmak ne demek? Bunu gerçekten bilmiyorum. Tüm bildiğim düşünce tarzımın bir Afrikalı gibi olduğu ve hep öyle kalacağım. Batıda yaşamanın en büyük getirilerinden biri de barış ve kaç kişinin bu nimetin farkında olduğunu da merak ediyorum. Suç işlendiği doğru ama bu etrafımızı darmadağın eden savaşla aynı şey değil. Burada güvende olduğuma ve bebeğimi güven içinde büyütme fırsatını elde edebildiğime şükrediyorum. 1991'de Siad Barre'nin isyanla indirilmesinden bu yana Somali sürekli bir kavga içinde. Rakip muhalefet güçleri o zamandan beri kontrolü ele geçirmek için kavga ediyorlar ve şimdiye kadar kaç kişinin öldürüldüğünü de kimse bilmiyor. İtalyan kolonicilerin inşa ettiği o güzelim beyaz bina Mogadişu yerle bir edildi. Neredeyse her yapı bombalanmış ya da mermilerin açtığı oyuklarla dolu olarak 7 yıldır kesintisiz süren kavganın izlerini taşıyor. Şehirde hiçbir düzen belirtisi yok artık, ne devlet, ne polis, ne okul. Ailemin bu kavgadan kaçmamış olduğunu bilmek beni tedirgin ediyor. Daha çok anneme benzeyen ve çok şakacı olan dayım Voldeab'ı Mogadişu'da kaybettik. Evi top ateşine tutulduğunda camın kenarında oturuyormuş. Binanın tamamı oyuklarla doluymuş ve top mermisi camdan içeri girip amcamı öldürmüş. O bölgeden göç etmiş insanlar bile hala bunun etkisi altındalar. Erkek kardeşim Ali'yi Etiyopya'da gördüğümde vurulmuş, ölümden dönmüştü. Teröristler ona tuzak kurup kolundan yaraladığında yolda devesiyle yalnız gidiyormuş. Ali yere düşüp ölmüş gibi davranmış ve teröristler de onun sürüsünü alıp gitmişler. Annem Etiyopya'daki görüşmemizde kendisinin bir çapraz ateşe yakalanıp vurulduğundan beri göğsünde bir mermi taşıdığını söylemişti. Kız kardeşim onu Sandi'de hastaneye götürdüğünde ameliyat için çok geç olduğunu söylemişler. Ameliyat tehlikeli olabilirdi ancak o kurşunla hayatta kalması da ihtimaldi. Gördüğümde hala deve gibi kuvvetliydi. Vurulduğuna dair şakalar yaparken her zamanki gibi bir anaydı. Hala merminin içeride olup olmadığını sorduğumda, evet hala orada ama aldırmıyorum. Belki de şimdiye kadar onu eritmişimdir demişti. Bu grup çatışmaları tıpkı sünnet gibi erkeklerin egolarından, bencilliklerinden ve saldırganlıklarından ileri geliyordu. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama gerçek bu. Yönetme ve sahip olma gibi bir sabit fikirlilikten kaynaklanıyordu. Ve kadınlarda gerek kültürel, gerek kanunsal olarak bu iki kategorinin birden esiriydiler. Belki toplarını kesecek olursak ülken bir cennet olur. Erkekler sakinleşip dünyaya karşı daha duyarlı olabilirler. Testosteron olmazsa savaş, cinayet, hırsızlık, tecavüz olmayacaktır. Biz onların cinsel organlarını kesecek olursak belki o zaman hayatta bir kerecik olsun kadınlarına ne yaptıklarını düşünürler. Benim amacım Afrika'daki kadınlara yardım etmek. Onların zayıfladıklarını değil güçlendiklerini görmek istiyorum. Oysa KGS onları hem fiziki hem de psikolojik olarak zayıf düşürüyor. Afrika'da kadınlar hayatın bel kemiği olduğundan ve çoğu işi yaptıklarından, onların daha birer çocukken kesilip hayatlarının geri kalanını sakat geçirmemeleri durumunda çok daha fazla şeyler başaracaklarına inanıyorum. Bana yapılanlardan dolayı duyduğum öfkeye rağmen ailemi suçlamıyorum. Annemi ve babamı seviyorum. Güçsüz bir kadın olması, sünnetim hakkındaki kararda söz sahibi olmaması anlamına geliyordu. O sadece kendisine annesinin, annesine de büyük annesinin yapmış olduğunu yapıyordu. Babam ise bana çektirdiği ıstıraptan habersizdi. Tek bildiği, Somali'de kızını evlendirmek istiyorsa sünnet olması gerektiği, aksi halde hiçbir erkeğin benimle evlenmek istemeyeceğiydi. Ebeveynlerim yüzyıllardır süregelen ve değişmeyen kültürel yaptırımlarla büyütülmüş olmanın kurbanıydılar. Fakat aşının hastalıkları ve ölümleri engelleyemediğini bildiğimiz gibi kadınların da şehvet duygusuna esir hayvanlar olmadığını, onların sadakatinin barbarca adetlerle değil de güven ve sevgiyle kazanılacağını bilmeliyiz. Geçmişte yaşanmış acıları unutmanın zamanı geldi. Tanrı'nın daha doğuştan beni mükemmel bir vücutla yarattığını hissediyorum. Sonra insanlar beni kestiler, gücümü aldılar ve beni sakat bıraktılar. Kadınlığım çalınmıştı. Tanrı bu organlarımı istememiş olsaydı neden yaratmıştı ki? Tek duam bir gün bu acıyı yaşayan hiçbir kadının kalmaması. O nedenle yaşadıklarım geçmişte kalacak. İnsanlar Somali'de kadınların sünnet edilmesi yasaklanmış, duydunuz mu diyecekler bir gün. Sonra bir başka ülke, sonra bir öteki ve bir öteki böyle devam edecek. Ta ki dünya kadınlar için güvenli bir yer haline gelene kadar. Ulaşmaya çabaladığım o gün benim için ne mutlu bir gün olacak. İnşallah eğer Tanrı isterse o gün de gelecek. Kitabın sonu. 15 Haziran 2009. Sayfa 245. Teşekkür. Bu kitabın yazılmasında bana yardım eden insanlara teşekkür etmek istiyorum. Onlara yalnızca kitabın hazırlık aşamasında yaptıkları yardımlardan dolayı değil, aynı zamanda da hayatımın bir parçası oldukları için şükran borçluyum. Like Likim, senin hayatımda olman ne büyük memnuniyet. Tanrı'ya seni bana verdiği için minnettarım. Hayatıma kattığın anlam kelimelerle ifade edilemez. Sevgilim Dana, ışığınla çevremi aydınlattığın için sana teşekkürler. Yollarımızın çakışması kaderdi. Seni seviyorum. Dana'nın ailesi, beni içinize alıp sizlerden biri yaptığınız için sizlere teşekkür ederim. Yanı başımda yeniden bir ailenin olması çok güzel. Özellikle de sen büyük anne, her an yanımda olduğun için teşekkürler. Sizleri tahmin edebileceğinizden daha çok seviyorum. Carol Mann Ajans'tan Christy Fletcher ve arkadaşları. Sizler benim şimdiye dek sahip olduğum en güvenilir, en sadık ve özverili ajanssınız. Vizyonuma inanıp bu kitabın yayınlanmasını sağlayan William Morrow çalışanları ve özellikle Betty Kelly'ye aklımdan geçenleri anlamaya çalışırken neredeyse çıldırma noktasına gelen Kathy Miller'a azim ve gayretlerinden dolayı teşekkür ederim. Kitabın yazımı aşamasında benimle ilgilenip tüm bu zaman içerisinde beni destekleyen Tyrone Barrington'a ve sağ kolum onsuz bu işin üstesinden gelemeyeceğim Sabrina Chernovi'ye hayatıma girdikleri için teşekkürler ederim. Can dostum George Speros, seni sevdiğimi söylemekten başka ne diyebilirim? Barbara Walters, Ethel Bass ve 20x20 ekibindeki herkese, şovunuzda öykümü anlatmama izin verdiğiniz ve her zaman beni desteklediğiniz için teşekkürler. Hakkımdaki o unutulmaz makaleyi yazan Laura Zive ve yanımda olup inançlarım için çarpışmama destek olan tüm Amerikalılara teşekkürler. Sizler bana ve milyonlara bu uygulamanın son bulması için bir umut verdiniz. Ailem ve hayatıma bir şekilde girmiş olan herkes, sizler bu kitabı yazma nedenlerimi anlamayabilirsiniz. Kitabı birilerini incitmek amacıyla yazmadım ve hiç kimseye, özellikle de aileme karşı herhangi bir kötü duygu beslemiyorum. Olduğunuz gibi olduğunuz için teşekkürler. Sizleri çok seviyorum. Ve son olarak Tanrı'ya, dünyanın yaratıcısına şükranlarımı sunuyorum. Bana hayat hediyesini sunduğun ve tüm o sakin ve fırtınalı nehirleri geçme gücü ve cesareti verdiğin için teşekkürler. Güzellikler ve sevgi dolu bir dünya yarattın. Gönülden umarım ki herkes sevmeyi öğrenir ve bu cennet gezegenin değerini bilir.